Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, Yusuf suresinin 67. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizin bu sure-i celiledeki kullarına vermek istediği mesajları, hikmetleri, ibretleri müfessirlerimizin açıklamalarından yola çıkarak anlamaya çalışıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında geçen bölümler itibariyle bir önceki dersimizde demişti ki Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine, bir dahaki gelişinizde kardeşiniz Bünyamin'i de yanınızda getirmezseniz size herhangi bir erzak verilemeyecek. Bunun üzerine kardeşleri de babalarına kesin sözler vererek, yeminli sözler vererek kardeşlerini babalarından koparmışlardı. Babaları da ben Allah'a güveniyorum, o en iyi koruyucudur, dikkatli olun diyerek bir takım tedbirler sıraladı ve kardeşleri Bünyamin'i kendilerine Mısır'a, Yusuf Aleyhisselam'ın yanına erzak almak için göndermiş oldu. Bu tedbirlerden birini de şöyle söylemişti. Estağfirullah. Ve kâle, ya beniyye la tedhulû min bâbin vâhidin ve dhulû min ebvâbin müteferrikah. Yakup dedi ki, ey oğullarım, şehre girerken bir tek kapıdan topluca girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. وَمَا اُونِيَ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. Gerçi Allah'tan bir şey gelecek olursa, herhangi bir musibet, bela inecek olursa başınıza, ben onu def edecek değilim. Ben ne yapsam, başınıza gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. İnil hükmü illa lillah. Neticede ahir hüküm, son hüküm, karar, netice kararı ancak Allah'a aittir. Hüküm O'nundur. Aleyhi tevekkeltü, ben de yalnız O'na güvenip dayandım. Ve aleyhi felyetevekkelil mütevekkilûn, artık bir yerlere, birilerine dayanmak durumunda olanlar da yalnız O'na güvenip dayansınlar. Ondan başka güvenilecek merci yok. Ondan başka sığınılacak bir ilah yok. Dikkat edilirse burada Yakup Aleyhisselam zahiri tedbirlere riayet ederek oğullarına bir tavsiyede daha bulunuyor. Diyor ki, şehre bir tek kapıdan topluca girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Müfessirlerimiz bununla ilgili bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. Yakup Aleyhisselam neden böyle söyledi? Kimileri diyorlar ki Yakup Aleyhisselam'ın çocukları Yusuf gibi güzel, bakımlı ve delikanlı, güçlü, kuvvetli, gösterişli bir cüsseleri vardı. Onlar böyle 11 kişi yiğit adamlar olarak bir kapıdan girince belki kendilerine nazar olur diye düşünmüştü. Nazar haktır. Deveyi tencereye, insanı kabre sokar denilmiştir. Dolayısıyla insanların hasedini celbedecek, çekememezliğini ortaya çıkaracak, her türlü gösterişten uzak durmak gerekir. Özellikle nimetleri, üzerimizdeki nimetleri rastgele her yerde sayıp dökmek doğru bir yol değildir. Çünkü her nimetin bir haset edeni mutlaka vardır denilmiştir. Elbette Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki nimetlerini bileceğiz, hatırlayacağız. Belki etrafımıza da zaman zaman şükre vesile olsun diye hatırlatacağız. Fakat bu nimetleri hatırlatırken de hiçbir zaman başkalarının çekememezliğini bir şekilde efendim ortaya çıkaracak tarzda böyle bir yola başvurmamak gerekiyor. Yine bazı müfessirlerimiz diyorlar ki 11 kadar güçlü, kuvvetli, yakışıklı adam topluca bir tek kapıdan girerse güvenlik nedeniyle de oradaki bir takım insanların dikkatini celbedebilir. Bunun için Yakup Aleyhisselam oğullarının tek bir kapıdan şehre girmelerine müsaade etmedi, onu uygun görmedi demişlerdir. Efendim, tabi tedbir takdire mani değildir denilmiştir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir iradesi var, bir külli irade. Kul olarak bilgimiz sınırlı, gücümüz sınırlı. O ilahi irade karşısında kulun kendi bilgisiyle, efendim gücüyle, kudretiyle, ki onlar da kendisine Allah'tan verilmiştir. Kulun kendinde güç ve kudret tasavvuru, düşüncesi doğru bir düşünce değil. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ikramı, ihsanı neticesinde kulda ortaya çıkıyor. Bu küçücük kırıntı diyebileceğimiz bilgisine, tedbirine, gücüne, kudretine güvenerek insan sanki her şey kendi elindeymiş gibi davranmamalı. İşte burada Yakup Aleyhisselam kader inancı ile tedbir arasındaki ince sırra en güzel bir şekilde dikkat çekmiş oluyor. Ne diyor? Diyor ki evlatlarım önce hepiniz tek bir kapıdan değil ayrı ayrı kapılardan girin. Fakat şunu ben de biliyorum ki başınıza Allah'tan bir şey gelecek olursa onu savacak güçte değilim. Bunu bilemem. Ama bana düşen tabiri caizse bana düşen tedbire riayet etmek, Allah'ın verdiği akılla, Allah'ın verdiği bilgiyle üzerimize düşen vazifeyi gereği gibi yerine getirmektir. Elbette hüküm O'nundur. Elbette sonucunu Allah belirleyecektir. Fakat bize düşen de oturup beklemek değil, başımıza ne gelirse onu oturarak beklemek değil, sünnetullah çerçevesinde, yani Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde hareket etmek, O'nun bize yüklediği vazifeleri olabildiğince yerine getirmek ve sonucu da Allah'a havale etmektir. Bu bir anlamda tedbir, fiili duadır denilmiştir. Yani yine her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, O'nun dilemesi olmadan hiçbir şey olmayacağını bilmekle beraber, bu iman sürekli yüreğinizde var olmakla beraber, tedbirli olmanız ya da tedbirler almanız, bir takım çarelere başvurmanız, Yüce Rabbin rahmetini üzerinize celbetme anlamında O'nun koyduğu kanunlara uyma faaliyetidir, amelidir. Bunu da asla ihmal etmemeli. Hani bir adam Resulullah Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, devemi bağlayıp ondan sonra mı tevekkül edeyim, yoksa devemi bırakıp mı Allah'a tevekkül edeyim buyurunca, Efendimiz deveni bağla, Allah'a tevekkül et buyurmuşlardır. İşte ince denge budur. Bütün tedbirlerinizi, bütün efendim imkanlarınızı seferber ederek almış olmanıza rağmen sonuç sizin istediğiniz şekilde olmayabilir. O zaman da yapacağınız duruş inil hukmu illa lillah duruşudur. Hüküm O'nundur. Her türlü tasarrufa karar verebilecek olan yegane merci Allah'tır. Bize düşen haktan gelene teslim olmaktır diyebilmektir. Kuşadalı İbrahim Halveti diye bir zat var. Ariflerden, gerçekten mektupları var halifelerine yazdığı. son derece etkili mektuplar. Orada şöyle bir cümle sarf ediyor. Biz sufiler diyor, sanki her şey elimizdeymiş gibi gayret ederiz. Bütün vesilelere başvururuz. Sebeplere sarılırız. Ama kalben biliriz ki hiçbir şey bizim elimizde değildir. Bunu şöyle formüle ediyor kendisi. Biz zahiren mutezilliyiz, batinen cebriyiz diyor. Mutezile her şeyi biraz akıl planında, sebepler planında çözmeye çalışan bir mezhep türü. Cebrilik de her şeyi bırakıp yalnız Allah'a teslim olmayı ön plana almış. Kulun hiçbir iradesi yok, rüzgarın önündeki yaprak gibidir diyen bir mezhep. İşte Hazret bu ikisi arasındaki dengeyi, yani ehli sünnet dengesini böyle oluşturuyor. Her şey elimizdeymiş gibi biz her türlü sebebe başvurur, vesileyi ararız. Ama kalben biliriz ki her şey bizim değil, onun elindedir. İşte Yakup Aleyhisselam'ın burada koyduğu esas da budur. Hem evlatlarına diyor ki, evlatlarım ayrı ayrı kapılardan girin. Arkasından hemen ilave ediyor ki, gerçi ben Allah'tan size bir şey gelecek olsa onu defedecek durumda değilim. Hüküm ona aittir. Ben yalnız ona güvenip dayanıyorum. Tevekkülüm yalnız onadır diye ifade ederken tam da bu muhtevayı söylemiş oluyor. Devamında وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ İlla haceten fi nefsi Yakub'a qadaha ve innehu lezu ilmin lima allamnah velakin ekseran nasi la ya'lemun. Onlar, yani Yusuf'un kardeşleri, babalarının emrettiği şekilde Mısır'a girdiler. Yani ayrı ayrı kapılardan girdiler. Fakat bu tedbir Allah'ın onlar için yazdığı hiçbir şeyi kendilerinden elbette uzaklaştıramadı. Olacak olan oluyordu. Ancak Yakup evlatlarını korumak maksadıyla içindeki bir dileği yerine getirmiş oldu böylece. O içinden geçen bir duyguyu kendisi onlara tedbir olarak ifade etmiş oldu. Ve şüphesiz o, yani Yakup Aleyhisselam, kendisine bizim ilim öğretmemiz sebebiyle bir bilgi sahibiydi. Bu işleri bilirdi. Yani bizim her şeye kadir olduğumuzu, bizim dileğimize rağmen, irademize rağmen hiçbir şeyin gerçekleşemeyeceğini iyi biliyordu. Nereye kadar tedbir, nereden sonra tevekkül, bunları da iyi bilirdi o. Ama bu bilgi ona kendiliğinden olmadı. Biz ona öğrettik bu bilgiyi, buyuruyor Cenab-ı Hak. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler, diye de ekliyor ayetin sonunda. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bu hakikatten habersizdirler. Yani gerçekten insanların birçoğu her şeyin kendi ellerinde olduklarına inanırlar adeta. Şunu yapsaydım şöyle olurdu da, şöyle yapmadık, böyle başımıza bu işler geldi de falan. Bir takım böyle gelgit yaşarlar sürekli hayatlarında, ömürlerinde. Halbuki mümin insan, mutmain bir kalbe sahip olan kişi, Allah'ın ayetlerini, Resulünün beyanlarını, açıklamalarını iyi bilen insan, vakar ve sekinet içinde üzerine düşen vazifeyi tam yaptıktan sonra yine Rabbin yardım ve inayetiyle o vazifeleri gereği gibi ifa ettikten sonra yüreğinde sürekli yaptığı işlere değil Allah'a güven vardır. Yani Allah'a güvenip dayanma, yaptıkları işlerin neticelerini ancak Allah'ın yaratacağına dair bir bilgi, kesin inanç vardır. Bu inanç o kişiyi müthiş bir şekilde huzura erdirir, istikametini bozmaz, dengesini bozmaz. Yani böylesi durumlarda, diyelim dilediği, hedeflediği iş gerçekleşmediği zaman diyeceği şey şudur: biz bize düşeni yaptık, sonuç böyle oldu. Elbette bu sonucu Cenab-ı Hak böyle takdir etti. Bunda bizim göremediğimiz, bilemediğimiz kim bilir nice hikmetler var. Ondan gelene teslim olduk. Madem ki o böyle takdir buyurdu, o zaman hayır bundadır. Bize düşen boyun eğmek ve teslim olmaktır. Ona güvenip dayanmaktır diyebilir mümin insan. İşte bu durum, bu hakikat herkesin gönlünde aynı bu şekilde efendim ortaya çıkmayabilir. Onun için Yüce Rabbimiz insanlardan birçoğu diyor bu hakikati bilmezler. Bilmezler. Evet, burada da dikkat edilirse esasen Allah'a karşı, Allah'tan gelene karşı herhangi bir tedbir bir fayda sağlamaz. Ama yine de Yakup Aleyhisselam'ın diyor içinde var olan bir duygunun ifadesi olmuş oldu bu. Onlar ayrı ayrı kapılardan girerek babalarının tedbirine riayet etmiş oldular. Babalarının gönlündeki arzu yerine gelmiş oldu. Ve devam ediyoruz ayet-i kerimeye. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ اَوَى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّي اَنَا اَخُوكُ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kardeşleri Yusuf'un huzuruna çıktıklarında Yusuf kardeşi Bünyamin'i bağrına bastı. Yanına aldı. Dedi ki ben senin has kardeşinim. Onların bize adeta onların yaptıklarından dolayı bir mahzuniyet yaşama, bir hüzün yaşama. Üzülme, içindeki derdi at bir kenara diye kardeşi Bünyamin'i teskin etti. Efendim Kur'an-ı Kerim'deki kıssa anlatım metodu bütün detaylarıyla konuya girmek değil. Vermek istediği mesajlar vardır Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Rabbimizin. Ve bu mesajları en kısa yoldan verir. Araları, bir takım boşlukları siz onu zaten hayalinizle, tasavvurunuzla, düşünce dünyanızla doldurursunuz. Tabii hemen gelir gelmez ben senin kardeşinim işte ilk karşılaşmada onu söylemiş değildir. Ki ayetlerin gelen kısımlarında bunun böyle olduğunu zaten anlıyoruz. Bunu özel bir ortamda söylemiş Yusuf Aleyhisselam. Gizlice söylemiş. Bunu da yine ayetlerin muhtevasından anlıyoruz. Hatta şöyle müfessirlerimiz, işte Fahri Razi gibi alimlerimiz bunu geniş geniş anlatırlar. Rivayete göre kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde işte getirmemizi istediğin kardeşimiz budur. Onu getirdik diye takdim ettiler. O da teşekkür ederiz, iyi ettiniz, isabet eylediniz diye karşılık verir. Sonra hepsine bir ziyafet verir ve onları ikişer ikişer sofraya oturtur. Bünyamin sonunda tek kalır. Çünkü 11 kardeş, demek ki 5 grup oldu. Bünyamin tek başına kalıyor. Kendi kendine diyor ki Bünyamin, şimdi kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle birlikte otururdu dedi ve gözlerinden yaş damladı. Yusuf da kardeşiniz tek kaldı diyerek onu kendi yanına aldı. Sonra her iki kişiye birer yatak odası hazırlattı, kalma yeri. Ve bunun ikincisi yok, bu da benim yanımda olsun diyerek kendi odasına götürdü Bünyamin'i. Yusuf onun ölen kardeşi için çok üzüldüğünü görünce, o ölen kardeşinin yerine ben senin kardeşin olsam ister misin dedi. Bünyamin de senin gibi kardeşi kim bulabilir? Fakat ne çare ki seni Yakup ile Rahil doğurmuş değil. Yani senin annen ve babanla benim annem ve babam bir değil. Nasıl Yusuf'un yerini doldurabilirsin ki demek istedi. İç çekti, böyle bir ah etti. İşte o vakit Yusuf ağladı. Kalkıp kardeşinin boynuna sarıldı. Kendini tanıtıp ben gerçekten senin kardeşinim. Bunun için onların daha önce yaptıklarını aldırma. Bu sefer de benim adamlarımın sana yapacakları oyundan dolayı sakın telaşlanıp üzülme. Sana anlattığım bu şeyleri kimseye sezdirme. Hiç duymamış gibi serin kanlı ol dedi. Yani şöyle ifade edelim. Yusuf Aleyhisselam tabii böyle has odada kardeşiyle dertleşiyor. Belki kim bilir babasını soruyor. Günlerini nasıl geçirdiğini soruyor. Kardeşi Yusuf hakkında neler bildiğini yokluyor belki. En sonunda da kendi kimliğini ona açıklıyor ve fakat diyor ki bunu kardeşlerine şu an açıklama. Seni diyor bir müddet burada tutacağım. Belki onu orada tutmasının bir sebebi de babası Yakup Aleyhisselam'ın da artık Mısır'a bir şekilde gelmesini sağlamak. Artık bu çile bitsin. Kim bilir belki de Bünyamin demiştir ki babam Yusuf'a çok üzüldü. Yani o kaybolduktan sonra yediği yemeğin tadı kalmadı, içtiği suyun tadı kalmadı. Gözlerine ak düştü, gözleri görmez oldu diye onu da anlatmıştır. Yusuf da hiç şüphesiz üzülmüştür. Ve babasıyla nasıl buluşacağına dair bir plan yapmış. Bu planı muhtemelen kardeşi Bünyamin'le beraber yapıyorlar. Ve diyorlar ki bu da aramızda kalsın. O planın ne olacağı zaten şu an ayet-i kerimede ifade edilecek. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ ف۪ي رَحْلِ اَخ۪يهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعَيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ Yusuf onların yüklerini hazırlattığı sırada, işte her birinin yükünü hazırlatıyor, su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Veya koydurdu. Sonra bir dellal onların arkasından, ey kafile durun, siz kesinlikle hırsızsınız diye bağırdı. Şimdi önce yükler hazırlatılıyor ve efendim kardeşinin yükü içine de kralın tası yerleştiriliyor. Sonra da kafile çıkıyor. Diyor ki ey hırsızlar durun diyor adeta. Şimdi burası ayetin bu bölümü ve bundan sonraki bölüm tefsirlerde çok farklı şekillerde anlatılıyor. Biz de inşallah ayetin devamındaki bölümleri de bitirdikten sonra umumi bir açıklama yapmaya çalışacağız. Galu dediler ki o kardeşler ve akbelu aleyhim o nida edene ve beraberindekilere yöneldiler. Mâdâ tefkidûn. Hayrola neyi kaybettiniz? Kaybettiğiniz şey nedir? Galu dediler ki nefkidu suva'al meliki. Biz kralın tasını kaybettik. Arıyoruz. Ve limen câe bihi himlu ba'ir. Kim onu bize bulup getirirse ona bir deve yükü artı erzak yardımı var. Ve ene bihi za'im. O dellal dedi ki o sözcüleri ben buna kefilim dedi. Ben buna kefilim. Bir deve yükü artı ona erzak vereceğiz. Galu dediler ki o kardeşler tellahi legad alimtum ma ci'na linufside fil ard ve ma kunna sariqin. Allah'a yemin olsun ki siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede, bu topraklarda fesat çıkarmak için gelmiş değiliz. Bozgunculuk yapmak için gelmiş değiliz. Kötülük ortaya koymak için gelmiş değiliz. Ve biz hırsız da asla değiliz. Galu dediler ki o dellal ve ekibi فَمَا جَزَاءُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِب۪ينَ Peki yalan söylüyorsanız bu işi yapanın cezası nedir? Söyleyin bakalım. Nasıl bir ceza vereceğiz ona? Vermemiz gerekiyor. Galu kardeşler diyorlar ki cezauhu men vücide fi rahlihi fehuve cezauh. O onun cezası kimin yükünde bu bulunursa cezası kendisidir. Yani o burada rehin olarak ya da köle olarak hizmetçi olarak kalacak demektir. Kezalike nezziz zalimin. Biz zalimleri böyle cezalandırıyoruz. Bu nevi günah işleyenleri, bu nevi kötülük yapanlara verdiğimiz ceza bizim budur, böyledir. Ve devamında ayetin فَبَدَأَ بِعَوْئِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخ۪يهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخ۪يهِ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ مَا كَانَ لِيَأْخُذِ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءَ وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce diğer kardeşlerin yüklerini aramaya başladı. Sonunda su kabını o öz kardeşinin yükünde bulup çıkardı. Öz kardeşini yanında alıkoyması için biz Yusuf'a böyle bir çare öğrettik, böyle bir yolu bize öğrettik diyor Cenab-ı Hak. Allah dilemeseydi, kralın kanunlarına göre kardeşini yanında alıkoyması mümkün değildi zaten. Yani Allah'ın dilemesi hariç başka türlü onu alıkoyma imkanı da yoktu. Biz kimi dilersek onu derecelerle seviyesini böyle yükseltiriz. Ve fevka küllezi ilmin alim, her bilenin üstünde daha iyi bilen mutlaka biri vardır. Bütün bilenlerin üstünde de alim olan Allah vardır. Şimdi burada uzunca bir elbette bölüm. Bir takım meseleler var tabi. O meselelerden bir tanesi Yusuf Aleyhisselam'ın bu kralın tasını artık kimileri buna buğday ölçek tası diyor. Kıymetli bir tastır muhtemelen. Kimileri su içeceği ya da meşrubat tası diyor. Olabilir. Ne olduğu önemli değil. Kur'an-ı Kerim burada bize o detayı vermiyor. O detay bizim için çok da önemli değil. Yusuf Aleyhisselam'ın bu tası kardeşinin yüküne koydurtması. Burada müfessirlerimiz farklı farklı yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam bunu öz kardeşine özel bir ihsan olarak yaptı. Zira zaten kral ona kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf etme yetkisi vermişti. Birine öyle, birine böyle verebilirdi. Dolayısıyla şey olmasın diye de efendim, diğerlerinin hasedini celbetmesin diye de gizlice onun yüklerinin arasına bu tası koydurdu. Niyeti kardeşine böyle bir hırsızlık suçlamasıyla orada tutmak değildi. Ona bir ihsandı diyor bazı alimlerimiz. Ve fakat sonra tasın ortadan kaybolduğu anlaşılınca hemen oradaki işte hazine bekçileri o sıralarda belki de onlardan başka kimse olmadığı için böyle erzak talep eden ortadan tas da kaybolunca hemen alelacele bu kervan sahiplerine koşup ey kervan sahipleri bir dakika dönün bakalım şu an kralın tası kayboldu onu arayacağız. Bundan önce böyle bir şey olmuyordu. Siz geldiniz bu oldu. Siz hırsızlarsınız diyerek onlara böyle bir töhmet ithamda bulundular. Bu ithamda bulunan Yusuf Aleyhisselam'ın kendisi değil oradaki saray görevlileri. O saray görevlileri de Yusuf Aleyhisselam'ın kendilerine öğretmesi neticesinde bu sözü söylemiş değiller. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam onlara bilerek hırsız olmadıkları halde hırsız diyerek hitap ettirmiş olmaması. Ve bir kısım alimlerimiz işte hasiyi böyle yorumluyorlar. Bir kısmı da diyorlar ki yok bu son derece planlı bir hadiseydi. Bundan Bünyamin'in haberi vardı. Yusuf'la zaten beraber yapmışlardı bu senaryoyu tabiri caizse. Ve onlara saray görevlileri hadiseden haberleri yoktu. Ve Yusuf Aleyhisselam tas kayıp, tas nerede diye sorunca onlar da aradılar taradılar bulamayınca hemen bu Yusuf'un kardeşlerine çıkıştılar. Ey hırsızlar bizim kralımızın tasını götürüyorsunuz diyerek onları saraya derdest edip getirdiler tekrar. Yusuf Aleyhisselam da dikkat edilirse buradaki ayette de o saray muhafızlarına arattırmıyor da kendisi tek tek arıyor. Çünkü şey ortaya çıkmasın diye adeta önce diğer kardeşlerin yükleri aranıyor. En son Bünyamin'in yükü aranıyor. Burada da Yüce Rabbimiz bu tertibi biz öğrettik Yusuf'a diyor. Yani ilahi bir plan tabiri caizse Cenab-ı Hak kuluna böyle bir yol göstermiş oluyor. Burada Yusuf Aleyhisselam son derece tabii bir şekilde Yusuf kardeşi Bünyamin'in yanında alıkoymak için böyle bir yol izlemiş oluyor. Ve burada dikkat edilirse ey hırsızlar ifadesini Yusuf Aleyhisselam kendisi kullanmıyor. Saray muhafızları kullanıyor. Bir başka izaha göre o saray muhafızları da hadiseden haberdar. Onlar ey hırsızlar diye onlara hitap etmiş olması ancak şu şekilde izah edilebilir diyor. Özellikle Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi müfessirlerimiz. Onlar daha önce bu kardeşler Yusuf'u babasından adeta koparıp hırsızca neredeyse çalmışlar ve netice itibariyle onu efendim haksız bir şekilde köle diye satmışlardı. Bir operasyon yapmışlardı. Bunun için onlara hırsız denilebileceğini ifade ederek açıklıyorlar hadiseyi. Ancak acizane kanaatim Yusuf Aleyhisselam gerçekten önce tası belki de bizzat koydu veya efendim çok güvendiği birisine koydurdu. Sonra da o saray muhafızlarına tas kayboldu, tası göremiyorum diyerek onlardan tası, bu kralın tasını ya da o kabını getirmelerini istedi. Bunun üzerine onlar da bulamayınca hemen oradaki dışarıdan gelen bu 10 kişilik, 11 kişilik heyete bunu siz yaptıysanız siz yapmışsınızdır. Daha önce kimse buradan bir şey almamıştı diyerek onları tekrar getiriyor. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam bir bir yüklerini arıyor ve en sonunda kardeşi Bünyamin'in yükünün içerisinden tası çıkarıyor. Ve bunun cezasının ne olacağı da kendilerine zaten sorulmuş olduğu için cezası da Bünyamin'in alıkonulması olacağı için kardeşini yanında alıkoymuş oluyor böylelikle. Ve Rabbimiz buyuruyor ki biz bunu Yusuf'a biz öğrettik. Çünkü diyor kralın kanunlarına göre fi dinil melik geçiyor ifade. Melik'in kanununa göre onu alıkoyma şansı yoktu. Demek ki Mısır kanunlarında o dönemde hırsıza verilen ceza biraz farklı. Sopa cezası müfessirlerin ifade ettiğine göre ve bir müddet hapis cezası. Yine çaldığı malın bir misli veya bazı rivayetlerde iki mislini geri ödemesi şartıyla hırsız daha sonra serbest bırakılıyor. Ama böyle alıkonulamıyor, rehin olarak alıkonulamıyor. Bir şekilde köleleştirilemiyor, hizmetçi haline getirilemiyor. Ve fakat İbranilerde yani Yakup Aleyhisselam'ın yaşadığı bölgede ve onun uyguladığı ceza burada anlatıldığına göre hırsızlık yapılan kişinin, yapan kişinin kendisinin bizzat tutulması, rehin olarak yakalanması ve belki hizmet ettirilmesi. Bazı rivayetlerde onun artık hırsızlık yaptığı kişinin kölesi olması şeklinde ceza. Ve burada Bünyamin'e kendi bölgelerindeki ceza uygulanmış oluyor bu şekilde. Dikkat edilecek burada bir diğer incelik, din kelimesinin kanun anlamında da kullanıldığı. Yani Cenab-ı Hakk'ın efendim dinden kastettiği aynı zamanda itikat olduğu gibi, yani inanç esasları, ibadet esasları, muamelat dediğimiz bir takım ikili ilişkiler arası hükümler, bir de ceza hukuku. Bunların hepsi dinin içinde var olan anlamlar. Devam ediyoruz. Kardeşler bunun üzerine diyorlar ki, tası Bünyamin'in yükünün içinde Yusuf Aleyhisselam bulduktan sonra hemen kendilerini savunmaya geçiyorlar. Galu in yesrik fekad seraka ehun lehu min qabl. Fe esraha Yusuf fi nefsihi ve lem yubdiha lehum. Eğer o çalmışsa diyorlar, Bünyamin bunu çaldıysa zaten onun daha önce bir kardeşi vardı, o da böyle bir hırsızlık yapmıştı diye bir iftirada bulunuyorlar. Yusuf Aleyhisselam hakkında böyle bir zanda bulunmuş oluyorlar. Yani kendilerini kurtarma adına, kendilerini temize çıkarma adına hemen Yusuf'u ve kardeşini kenarda bırakıyorlar. Ve burada Yusuf onu, yani onun kardeşi olan Yusuf da daha önce çalmıştı ifadesinden bazı müfessirlerimiz bunu diyorlar kendilerine aklama pahasına iftira yollu. Nasıl olsa kaybolmuş ya da ölmüş, artık ortadan kaldırılmış bir kardeş hakkında böyle bir iftirada bulunarak kendilerini temize çıkarmak istediler. Ona da hırsızlık nispet ettiler. Evet, bunun kardeşinde de vardı zaten böyle bir huy. Bu da bunu yaptı demek ki diyerek böyle efendim Yusuf Aleyhisselam'a da böyle bir iftirada bulunmuş oluyorlar. Bazıları da diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam küçükken böyle bir olayla itham edilmişti. Olayı da şöyle anlatıyorlar. Muhtemelen bunların büyük bir kısmı da Tevrat'tan, Tevrat'ın tefsirlerinden de gelen açıklamalar. İşte Yakup Aleyhisselam'ın kız kardeşi var ki Yusuf Aleyhisselam'ın halası. Yusuf'u çok seviyor. Biraz büyüyünce de yanında kalmasını çok arzu ediyor. Yakup Aleyhisselam da razı olmuyor. Bunun üzerine halası İbrahim Aleyhisselam'dan kendisine miras kalan bir kuşak var. O kuşağı Yusuf Aleyhisselam'ın adeta beline sarıyor. Sonra da diyor ki bizim kuşak kayboldu, kuşak kayboldu diyerek adeta bunun Yusuf tarafından alındığını ima etmek istiyor. Yusuf da kuşak bulununca da diyor ki Yusuf bunu almış, öyleyse o benim yanımda kalacak artık diyerek böyle bir hadise cereyan ettiğini ifade ediyorlar efendim müfessirler. Dolayısıyla burada işte o hadiseye telmih ederek, işaret ederek kardeşlere diyorlar ki zaten onun daha önce bir kardeşi vardı. O da aynı işi yapmıştı. Bünyamin yaptıysa normal demek istiyorlar. Ve daha başka hatta bir başka rivayette bir yakınının, demek ki putperest bir yakını var, onun gizlice putunu Yusuf Aleyhisselam alıp kırmış. Sonra da işte ortadan kaybolmuş adeta. Yusuf'un yaptığı ortaya çıkmış. İşte bu hadiseye nispetle Yusuf'a hırsız demiş oluyorlar kardeşleri diye bir izah da var. Bir başka izah tarzı, Yusuf Aleyhisselam evden bir taam, yani rızık çıkarmış ve bunu bir takım fakir fukaraya vermiş habersizce, izinsizce, evden babasından, işte annesinden izin almadan. Bunu da hırsızlık olarak görerek böyle söylemiş olabilirler diyerek tefsirlerimizde böylesi izahlar var. Ve devamında ayette buyuruyor ki فَاَسَرَّهَا يُوسُفْ ف۪ي نَفْسِهِ. Yusuf onların bu töhmetini yutkundu adeta, içine attı. Gizledi. Bir şey demedi o an. Az diline bir söz geldi ama velem yubdiha lehum, onlara bir şey açıklamadı. Gale kendi kendine dedi ki entum şerrum mekana, siz konum itibariyle çok daha kötü bir konumdasınız dedi. Vallahu a'lemu bima tasifun, bunu da açıktan söyledi diyor bazı müfessirler son bölümü. Sizin şu anlattıklarınızı doğru olup olmadığını en iyi Allah bilir. En iyi Allah bilir. Yani aslında burada da siz doğru söylemiyorsunuz dedi ama tartışmaya da girmedi. Çünkü kendisinin daha henüz onların kuyuya attıkları kardeşi Yusuf olduğunu kendilerine bildirmemişti. Galu, kardeşler bunun üzerine dediler ki ya eyyuhel azizu inne lehu eben şeyhan kebira fehuz ehadena mekaneh اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ. Ey aziz, Ey kıymetli kişi, ey şerefli zat, bu Bünyamin'in ihtiyar bir babası var. Yaşlı son derece. Ne olur onun yerine içimizden birini al. Birini alıkoy. Gerçekten biz seni ihsan sahiplerinden birisi olarak, yani güzellikler sahibi birisi olarak görüyoruz. Seni iyi bir insan görüyoruz. Ne olur onu bırak. Babası çok üzülecek. Onun yerine bizden birisini al dedi. Kâle mu'adallah en na'khuza illa men vecedna meta'ana 'indehu inna izel zalimun. Allah'a sığınırız dedi Yusuf. Biz kimde bulduysak eşyamızı ancak onu alabiliriz. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diyerek kabul etmedi onların bu ricasını. فَلَمَّ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّا Yusuf'tan ümitlerini kesince bir kenara çekilip gizli gizli konuşmaya başladılar. Fısıldaştılar adeta. Fısır fısır konuşmaya başladılar. قَالَ كَبِيرُهُمْ Onların büyüğü dedi ki, burada yaşça büyüğü de kastedilmiş olabilir deniyor. Yaşça büyük olan kardeş Ruben isimli ağabeyleri. Akılca büyük olan, aklı başında sözü sohbeti dinlenen birisi de olabilir diyorlar ki bu da Şimon diyorlar. Bu artık hangisi ise ama Cenab-ı Hak onların büyüğü dedi ki Elem ta'lemu enne ebâküm gad ehaze aleyküm mevthikan minallah. Bilmiyor musunuz? Babanız sizden sapasağlam Allah'a verilmiş bir söz aldı. Yani Allah adına verdiğiniz sapasağlam bir söz aldı babanız sizden. Ve min qablu ma farrattum fi Yusuf. Zaten daha önceden de Yusuf'a yaptığınızı yaptınız. Yani onda birçok ona olmadık şeyler yaptınız. Bu noktada da babanıza verdiğiniz sözde durmadınız. Felen ebrahal arda hatta ye'zene li ebi ev yahkumallahu li ve huve hayrul hakimin. Vallahi dedi, ben bu yerden, bulunduğum şu yerden babam bana izin vermediği sürece asla ayrılmayacağım. Ya da Allah benim lehimde bir hüküm verinceye kadar, benim hakkımda bir hüküm indirinceye, verinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O Allah hüküm verenlerin en üstünüdür. O ne derse elbette o olacaktır. İrci'u ila ebiküm. Bu büyük kardeş konuşmaya devam ediyor. Babanızın yanına varın, gidin. Fekulu deyin ki, ya ebana innebneke serak. Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bime alimna. Biz bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Yani bizim şahitliğimiz bir bilgiye dayanıyor. Bu kesin bir şey. Ve ma künna lil gaybi hafizin. Zaten biz gaybı, yani gelecekte neler olup biteceğine dair onları bilen kimseler değiliz. Ne olacağını da bilmeyiz. Onun muhafızları, bekçileri biz değiliz. Gaybın bekçisi biz değiliz. Yani evet sana bir söz verdik, yeminler ettik, buna bir şey olmayacak dedik ama geleceğe dair her şeyi de biz bilemeyiz ki. Gaybın bekçisi biz değiliz. Böyle söyleyin. Hatta söze devam ettiler. Ves'elil qaryetelleti künnâ fîhâ. Ey babamız, istersen o şehirde bulunduğumuz yerdeki ahaliye de bir sor. Soruştur. Vel ayralleti akbelnâ fîhâ. Beraber geldiğimiz kafileye de sor. Soruştur. Bu böyle. Ve innâ lesâdikûn. Muhakkak biz doğru sözcüleriz. Biz doğru söyleyen kimseleriz. Bunu da gidin babanıza söyleyin diyor. Evet, sahne devam ediyor. Hadise devam ediyor. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu imtihan sahneleri ve neticede Yüce Rabbin dileğinin, muradının ortaya çıkması. O ta başta görülen rüyanın adeta zaman içerisinde tahakkuku gerçekleşmesi nasıl olacak? İşte bu sure bize bunu anlatıyor. Daha doğrusu ilahi iradenin, Yüce Mevlamızın muradının nasıl efendim insanlar farkında olmadan cereyan ettiğini, akıp gittiğini ve sonuçta ancak Allah'ın dediğinin gerçekleştiğini bize en güzel bir kıssa halinde Rabbimiz göstermiş oluyor. Yüce Rabbimiz bu kıssalarla vermek istediği hikmetleri, ibretleri doğru bir şekilde anlamayı ve buna göre bir hayat tarzı oluşturmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.